Ayrım 49.
Bu harcamalar kısa vadede hükümetin sermaye yatırımlarına ve sanayi büyümesine verdiği yarı Keynesçi bir başka destek olmuştu. Değil uzun vadede, orta vadede alınan ekonomik sonuçlar bile kaygı verici oldu. Belki bir tek Birleşik Devletler ekonomisi büyük bir güçlüğe düşmeden bu düzeyde silah harcamalarının getirdiği yüke dayanabilirdi. Alman ekonomisinin dayanamayacağı ise kesindi. O dönemdeki yabancı gözlemcilerin pek az görebildikleri ilk ciddi sorun, nasyonel sosyalistlerdeki karar mekanizmasının karma karışık bir yapıya sahip olmasıydı. Bu, Hitler'in nihai otoriteyi elinde tutabilmek için teşvik ettiği bir şeymiş gibi görünmektedir. 4 yıllık planda söylenenlere rağmen, silahlanma arttırımı ile Almanya'nın ekonomik kapasitesi arasında bir bağlantı kuran ve kuvvetler arasındaki öncelikleri belirleyen tutarlı bir ulusal plan bulunmuyordu. Planın sözde sorumlusu olan Göring ise berbat bir yöneticiydi. Bunun yerine her bölüm son hızla genişlemeye bakıyor, yeni, çoğu kez de akıl dışı, hedefler belirliyor, sonra da gerekli sermaye yatırımları ve özellikle de ham maddeler için rekabet içine giriyordu. Şurası da kesindir ki, hükümet işçilere sıkı denetimler getirmemiş, özel sanayi karlarını devlet tarafından onaylanan imalat türlerine yatırmaya zorlamamış ve yüksek vergiler, açığı kapamak için borçlanma, ücretleri ve kişisel tüketimi kısma yoluyla silah sanayine milli hasıladan giderek daha büyük miktarlarda sermaye yatırımı sağlamamış olsa durum daha da karışık olabilirdi. Ama 1938'e gelindiğinde devlet harcamaları GSMH'nin %33'üne yükseldiği zaman bile ve bu sıralarda özel yatırımların büyük bir bölümü gerçekten de devletin isteği doğrultusunda yapılmıştı. Silahlı kuvvetlerin birbiriyle karışan ve kimi zaman megalomani düzeyine ulaşan taleplerini karşılayabilecek kadar kaynak yoktu. Alman donanması için oluşturulacak Z planı filosu 6 milyon ton sıvı yakıt gerektirecekti. Bu ise Almanya'nın 1938'deki tüketiminin tümüne eşitti. Luftwaffe'nin 1942'ye kadar 19 bin cephe hattı ve ihtiyaç uçağı için mevcut dünya petrol üretiminin %85'i gerekecekti. Bu arada kuvvetlerin her biri beceri sahibi insan gücünden çelik, bilye, petrol ve hayati önemi olan başka stratejik maddelerden daha büyük bir pay kapma savaşı içindeydiler. Son olarak da çılgınca yürütülen bu silah arttırımı Almanya'nın ithal ham maddelere olan aşırı bağımlılığıyla ters düşüyordu. Yalnızca kömür yönünden zengin olan Reich'ın çok büyük miktarlarda demir cevherine, bakıra, boksite, nikele, petrole, kauçuğa ve çağdaş sanayinin ve çağdaş silah sistemlerinin bağımlı olduğu daha pek çok kaleme ihtiyacı vardı. Buna karşı Birleşik Devletler, Britanya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği bu bakımlardan hep iyi durumdaydılar. 1914'ten önce Almanya bu tür ithalatı mamul mallar ihracatındaki artışlarla karşılamıştı. 1930'lu yıllarda ise bu artık mümkün değildi. Çünkü Alman sanayi artık Wehrmacht, Alman ordusu, özellikle Hitler'in ordusu, çevirenin notu. Kullanımı için tank, silah ve uçak üretmek üzere yeniden yönlendiriliyordu. Üstelik 1. Dünya Savaşı'nın ve daha sonraki tazminat ödemelerinin giderleri ve bununla birlikte geleneksel ihracat ticaretinin çöküşü, Almanya'nın elindeki dövizi hemen tümüyle tüketmişti. 1938'de Almanya dünya altın ve para rezervlerinin ancak %1'ine sahipti. Buna karşılık Birleşik Devletler söz konusu rezervlerin %54'ünü Fransa ve İngiltere'de ayrı ayrı %11'ini ellerinde tutuyorlardı. Bu da hayati önem taşıyan malların ithali için altın ve para transferi yapmadan ödemede bulunmak üzere Reich temsilcilerince sıkı bir para denetimi, takas düzenlemeleri ve başka tür özel pazarlıklar rejimlerinin oluşturulmasına yol açmıştır. Aynı şekilde bu tür bağımlılıktan kurtulmak üzere doğallarının yerine geçecek sentetik maddeler, petrol, gübre ve benzeri, üretimi için çaba harcanacağı 4 yıllık planda vurgulanarak bildirilmiştir. Başvurulan bu yolların hepsi işe yaradı. Hiçbiriyle, hatta hepsi bir araya gelse de silah arttırımının doğurduğu taleplerin dengelenmesi mümkün değildi. Bu durum, ulusal ham madde stokları tükenir ve yenilerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan para erirken, Alman silah sanayi içinde tekrar tekrar baş gösteren bunalımların sebebini de açıklamaktadır. Ryder 1937'de daha çok malzeme sağlanamazsa tüm gemi yapımlarını durdurmak gerekeceği yolunda bir uyarıda bulunuyordu. 1939 Ocağı'nda da ekonomi döviz elde edebilmek üzere bir ihracat savaşı başlatırken Hitler'in kendisi de Wehrmacht'a ayrılan çelik, bakır, kauçuk ve öbür malzemelerde çok büyük kısıntılar yapılmasını emrediyordu. Yukarıda sözü edilenlerin Almanya'nın gücü ve uyguladığı politikalar açısından bağlantılı 3 sonucu oldu. Bunlardan ilki Almanya'nın 1938-1939'da askeri yönden Hitler'in övünmek istediği ve batılı demokrasilerin çekindiği kadar güçlü olmadığıydı. Savaşın başlangıcında 2.75 milyon askerlik bir kuvvete sahip olduğu iddia edilen Sahra ordusunda az sayıda seyyar ve iyi silahlanmış tümen, onların ardında da donanım yönünden yetersiz çok sayıda ihtiyat tümenleri bulunmaktaydı. Deneyimli subay ve assubaylar bu kadar çok sayıda acemi askeri eğitme zorunluluğu karşısında neredeyse eziliyorlardı. Harp malzemeleri stokları azdı. Savaşın başında ünlü panzer birlikleri bile İngiliz ve Fransızların toplam tanklarından daha az tanka sahiptiler. Planlarını 1940'lı yılların ortalarında çıkacak bir savaş için yapan donanma ise kendisini İngiltere ile olan büyük çatışma için silah bakımından tümüyle yetersiz görmekteydi. Denizaltılar dengeyi sağlamaya yardım edecek olsalar bile bu sözler su üstü savaş gemilerinin durumunu iyi özetliyordu. Luftwaffe'ye gelince bu kuvvet güçlüydü ve bunun asıl sebebi de düşmanların sürekli bir zayıflık göstermeleriydi. Ancak Luftwaffe'de yedekler ve destek hizmetleri eksikliğinden hep olumsuz yönde etkilenmekteydi. 1930'lu yılların sonlarında baş gösteren uluslararası bunalımlarda hiçbir zaman rakiplerinin hayal ettiği kadar güçlü olmamıştı. Ve hem uçak sanayi hem mürettebat, ikinci kuşak uçaklara uyum sağlamakta büyük güçlük çekmişlerdi. Söz gelimi Münih bunalımı sırasında tam anlamıyla aktif durumdaki uçak mürettebatının sayısı cephe hattında diye tanımlananlardan çok daha azdı ve Londra'yı yakıp kül edene kadar bombalama fikri saçmalıktı. Gene de Almanya'nın 1939'da savaş için hazırlıksız olduğuna ilişkin son revizyonist yazılara tümüyle katılmak akıllıca olmayabilir. Her şey dikkate alınınca askeri yeterlik nispi bir şey olmaktadır. Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını iddia eden silahlı kuvvetler varsa bunların sayısı pek azdı ve Almanya'nın zayıf yanları düşmanlarınınkilerle karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. Bu yapıldığı zaman ortaya çıkan tablo daha çok Berlin'in çok daha lehine görünmektedir. Bu da özellikle Alman silahlı kuvvetlerinin harekat doktrini açısından yeterliği sayesindedir. Ordu tank kuvvetlerini bir araya yığmaya ve sonra da muharebe meydanında telsiz bağlantısını koruyarak onlara inisiyatif tanımaya hazırlıklıydı. Hava kuvvetleri stratejik görev eğilimlerine rağmen ordunun saldırılarına yardım etmelerini sağlayacak biçimde eğitilmişti. Denizaltı bölümü küçük olmakla birlikte taktik esnekliğine sahipti. Tüm bunlar söz gelimi kauçuk stokları zayıflığının zararını önemli ölçüde giderebiliyordu. Bu nokta bizi ikinci sonuca götürüyor. Alman silahlı kuvvetleri ekonomiye ağır yük getirecek kadar hızla yeniden silahlandığı için bu tür ekonomik zorlukların önüne alabilmek üzere savaşa gitme yolu Hitler için büyük bir çekiciliğe sahipti. Hitler tarafından çok iyi bilindiği gibi Avusturya'nın ele geçirilmesi yalnızca 5 yeni tümen, bir miktar demir cevheri ve petrol alanları ile epey büyük bir metal sanayini Almanya'ya katmakla kalmamış, 200 milyon dolarlık bir altın ve döviz rezervi de sağlamıştı. Sudetenland, kömür yataklarına rağmen ekonomik açıdan daha az yarar sağlamış ve 1939'un başlarında Reich'in döviz durumu kritik bir noktaya ulaşmıştı. O halde Hitler'in Çekoslovakya'nın geri kalan yanına aç gözlerle bakması ve işgal gerçekleştikten sonra elde edilen ganimeti incelemek üzere 1939 Mart'ında Prag'a koşması pek şaşırtıcı olmamıştı. Almanlar Çek Ulusal Bankası'nın elindeki altın ve nakit varlıklar yanında geniş cevher ve metal stoklarını da ele geçirmiş ve bunlar Alman sanayine yardımcı olmak üzere hızla kullanılmıştır. Bunun yanı sıra büyük ve karlı Çek silah sanayinin ürünleri de Almanya'ya nakit kazandırmak üzere artık Balkanlardaki alıcılara satılarak ya da takas yoluyla kullanılabilirdi. Bir hayli büyük olan Çek ordusunun uçakları, tankları ve silahları da kısmen yeni Alman tümenlerini donatmak, kısmen de döviz kazanmak için satışı yapılmak üzere ele geçirilmişti. Tüm bunlar Çekoslovakya'nın sanayi üretimi de eklenince Almanya'nın Avrupa'daki gücüne büyük bir destek sağlamış ve Hitler'in biraz savurganca olsa da hararetle yürütülen yeniden silahlanma programının sürmesine imkan tanımıştır bir sonraki bunalıma kadar. Tim Mason'un belirttiği gibi diktatörlüğü ve yeniden silahlanmanın getirdiği bu yapısal gerginlikler ve bunalımlar rejimi için mümkün olan tek çözüm yolu daha çok diktatörlük ve yeniden silahlanmaydı. Nasyonel sosyalist yönetimi altındaki Almanya'ya özgü korkunç ekonomik gelişme mantığına göre insan gücü ve malzeme yağması için yapılacak bir savaş çok doğru bir şeydi. Üçüncü sonuç ve sorun da şuydu. Almanya çok fazla açılmadan bu tür bir fetih ve yağma politikasını nereye kadar sürdürebilirdi? Yeniden silahlanmanın ilk aşaması başladığında ve Alman silahlı kuvvetleri çağdaş silahlarla donatıldığında zayıf komşuları alt etme ve yeni topraklar, ham maddeler ve paralar kazanma biçiminde süren düzen kendi kendine gerçekleşebilecek gibi görünüyordu. 1939 Nisan-Mayıs'ına gelindiğinde Polonya'nın ikinci aşama olduğu açığa çıkmıştı. Ancak bu ülke hızla fethedilse bile Almanya, Fransa ve İngiltere ile karşı karşıya kalabilecek yeterlikte miydi? Yani ithal ham maddelere olan aşırı bağımlılığı hala süren büyük Almanya ekonomisi için çok daha büyük bir tehdit oluşturacak bir savaşa girişebilecek miydi? Eldeki bilgilerin verdiği izlenim, Hitler'in 1939'da batılı demokrasilerle savaş riskini göre almaya istekli olmakla birlikte onların bir kez daha geri adım atacakları ve kendisinin yalnızca Polonya'ya karşı sınırlı bir yağmalama savaşı yapmasına izin verecekleri umudunu taşıdığı yolundadır. Bu da Alman ekonomisinin 1940'ların ortalarında bir tarihte yapacağı ilk büyük güç savaşına hazırlanması için yardımcı olacaktı. Fransa ve İngiltere'nin ekonomik ve stratejik gücünün zayıfladığı ve bu ülkelerin siyasi liderlerinin tereddütleri düşünülürse, onlarla zamanından önce yapılacak bir mücadele bile bu riski göze almaya değer hale gelebilirdi. Ancak Almanya'nın askeri harekatı 1914-1918 savaşı çizgisinde bir kilitlenmeye uğrarsa, Almanlar modern silahlar edinme konusunda başta ele geçirdikleri öncülüğü herhalde yavaş yavaş kaybedeceklerdi. Ama Birleşik Devletler müttefiklere yardım ederse, Führer ve rejiminin zaferi çok daha sorunlu hale gelecekti. Ya da harekat, Rusya içlerine doğru yayılır da, bu ülkenin topraklarının çok geniş olması yüzünden, ekonominin dayanma gücünü daha da önemli kılacak uzun süreli, bitip tükenmez bir savaş olursa. Öte yandan, madem ki Nazi yönetimi fetihle yaşıyor ve Hitler birbiri ardınca yeni topraklar kazanarak ilerliyordu, bu iş nasıl ve ne zaman durdurulacaktı? Bu megalomani mantığı tüm boyutuyla dikkate alındığında Avrupa üzerinde ve belki de dünyada Almanya'ya rakip olabilecek hiçbir devletin bulunmaması gerektiğine işaret ediyordu. Ancak bu yolla Hitler'in düşmanları ezilebilir, Yahudi meselesi çözülebilir ve bin yıllık Reich sağlam bir temel üzerinde kurulabilirdi. Geçmişten gelen çizgiler taşımasına rağmen Alman Führer'i dünya gücü için yaptığı inanılmaz planları ve bu amacın önüne dikilen tüm engelleri sonuçta yok saymasıyla ataları Friedrich ve Bismarck'tan oldukça farklıydı. Bu taşkın uzun vadeli emeklerin etkisiyle olduğu kadar kısa vadeli bunalımlardan kaçma ihtiyacıyla da hareket eden Hitler, Japonlar gibi uluslararası düzeni mümkün olan en kısa zamanda değiştirme kararlılığındaydı. Fransa ve İngiltere. Fransa'nın ve İngiltere'nin yaklaşan fırtına karşısındaki durumları çok ağır ve giderek zorlaşan bir durumdu. Aralarında pek çok önemli farklar bulunmasına rağmen her ikisi de liberal kapitalist demokrasilerdi. Savaştan çok zarar görmüşler, ellerinden gelen her çabayı gösterdikleri halde Edward döneminin anılarında yer alan pembe umutlarla dolu ekonomisini sürekli olarak yeniden kurmayı başaramamışlar. Ülke içindeki işçi hareketinin geniş çaplı ve giderek artan baskısını hissetmişlerdi. Ve her iki ülkede de yeni bir çatışmadan kaçınılmasını var güçleriyle isteyen, dış meselelerden çok içerideki toplumsal sorunlara fazlasıyla ilgi duyan bir kamuoyu vardı. Bu kesinlikle Londra ve Paris'in yürüttüğü diplomasi birbirinin aynıydı demek değildir. Birbirlerinden oldukça farklı coğrafi strateji konumları, ve hükümetlerinin ayrı ayrı maruz kaldıkları değişik baskılar yüzünden bu iki demokratik ülke, Almanya meselesinin nasıl ele alınması gerektiği konusunda sık sık görüş ayrılığına düşüyorlardı. Ancak kullanılacak yöntemler konusunda kavga ederken, amaç konusunda görüş birliği içindeydiler. 1919'dan sonraki çalkantılı yıllarda Fransa ve İngiltere'nin statükocu güçler oldukları tartışılmazdı. 1930'lu yılların başlarında en azından her şeyden önemli olan Avrupa sahnesi üzerinde daha güçlü ve daha etkili görünen Fransa'ydı. Fransa bu yıllar boyunca büyük güçler arasında Sovyetler Birliği'nden sonra ikinci en büyük orduya ve ikinci en büyük hava kuvvetine sahipti. Hava kuvvetlerinde de Rusya'ya ilişkin rakamlar daha yüksekti. Diplomasi alanında, özellikle de Cenevre ve Doğu Avrupa'da son derece etkili durumdaydı. 1919'un hemen ardından gelen yıllarda ağır ekonomik çalkantılar yaşamış, bu dönemde Frank'ın İngiltere ve Amerika'dan gelecek para yardımlarına artık güvenemez hale gelmesi ve Alman savaş tazminatlarının beklenenden çok daha düşük olmasıyla ortaya çıkan biçimsiz duruma yeniden uyum sağlaması gerekmişti. Ama Poincaré 1926'da parayı istikrara kavuşturduğu zaman Fransız sanayi olağanüstü bir genişleme sürecinin ortasındaydı. Pik demir üretimi 1920'de 3.4 milyon tonken 1929'da 10.3 milyon tona fırlamış, çelik verimi 3 milyondan 9.7 milyona, otomobil üretimi 40 binden 254 bine çıkmıştır. Aynı zamanda kimyasal ürünler, boya ilaçları ve elektrikli aletler de Almanya'nın savaş öncesi egemenliğinden kurtulmuşlardı. Frank'ın değerinin elverişli bir biçimde belirlenmesi, Fransa'nın ticareti için yararlı oldu ve Fransa Merkez Bankası'nın büyük altın stokları bankayı Orta ve Doğu Avrupa'nın her yanında güçlü hale getirdi. Büyük bunalım baş gösterdiği zaman bile Fransa en az etkilenmiş görünüyordu. Bu kısmen elindeki altının ve parasının elverişli bir noktada bulunmasının sayesinde olmuş, kısmen de Fransız ekonomisinin söz gelimi İngiltere'ye göre uluslararası piyasaya çok daha az bağımlı olmasından ileri gelmiştir. Ancak 1933'ten sonra Fransız ekonomisi sürekli sistemli ve korku verici bir biçimde çökmeye başladı. Öbür büyük ticaret ülkelerinin hepsi altın standardını terk ederken, Frank'ın değer kaybetmesini önlemek için yapılan boşuna girişimlerin sonucunda Fransa'nın ihracat malları giderek daha az rekabet edebilir duruma düştü ve ülkenin dış ticareti çöktü. İthalat %60, ihracat ticareti %70 düştü. 1-2 yıllık felç durumundan sonra 1935 tarihli deflasyon kararı bel vermekte olan Fransız sanayi sektörüne ağır bir darbe indirdi ve 1936 Halk Cephesi hükümeti 40 saatlik çalışma haftasını kabul ettirip ücretlerde de artış sağlanınca bu sektör daha da büyük zarara uğradı. Bu eylem ve Frank'ın 1936 Ekim'inde geniş çaplı devalüasyonu Fransa'dan zaten muazzam miktarlara varan altın çıkışını hızlandırmış, bu da ülkenin uluslararası kredisini çok kötü etkilemiştir. Fransız ulusunun hala yarısının istihdam edildiği ve alınan ürün miktarının Batı Avrupa'da hala en yetersiz olduğu tarım sektöründe üretim fazlası fiyatları aşağıda tutmuş ve zaten düşük olan kişi başına geliri daha da kötüleştirmiş. Bu eğilimde sanayideki işlerini kaybedenlerin köylere dönmeleriyle hız kazanmıştır. Toprağa geri dönüşün tek ve çok kuşkulu yararı, işsizliğin gerçek düzeyini İtalya'daki gibi gizlemesi olmuştur. Konut yapımı dramatik bir biçimde azaldı. Otomobil sanayi gibi sonradan gelişen sanayiler başka yerlerde toparlanma gösterirken Fransa'da durgunluk içine girdi. 1938'de frank 1928'deki düzeyinin ancak %36'sını buluyor, Fransa'nın sanayi üretimi 10 yıl öncesinin ancak %83'ü, çelik verimi yalnızca %64'ü, inşaatta %61'i olarak gerçekleşiyordu. Belki de en korkunç rakam Fransa'nın gücü açısından taşıdığı anlam düşünülürse, Münih olayının meydana geldiği yıl ulusal gelirin 1929'dakinden %18 daha az olmasıydı. Ve bu Almanya'nın inanılmaz ölçülerde daha tehlikeli olduğu ve geniş çaplı yeniden silahlanmanın hayati önem taşıdığı bir dönemde oluyordu. O halde Fransa'nın askeri yeterliğinin 1930'lu yıllarda neden çöküş içine girdiğini sırf ekonomik açıdan açıklamak çok kolaydır. 1920'li yılların sonlarında görülen nispi zenginliğin desteği ve Almanya'nın el altından yeniden silahlanmasının yarattığı kaygıyla Fransa 1929-1930 ve 1930-1931 bütçe yıllarında savunma harcamalarını, özellikle de ordu ile ilgili olarak, büyük ölçüde arttırdı. Ne yazık ki Cenevre silahsızlanma görüşmelerine bağlanan umutlar boşa çıktı ve bunu çöküntünün etkileri izledi. Her iki gelişme de kayıplara sebep olmuştur. 1934'te savunma harcamaları hala 1930-1931'de olduğu gibi ulusal gelirin %4.3'ünü buluyordu. Ama salt toplam 4 milyon franktan fazla bir azalma göstermekteydi. Çünkü ekonomi çok büyük bir hızla batıyordu. Leon Blum'un Halk Cephesi hükümeti silah harcamalarındaki bu gerilemeyi tersine çevirmeye çalışmıştır. Ama 1930'daki savunma tahminlerinin aşılması ancak 1937'de mümkün olmuştu. Ve bu artışın büyük bir bölümü Sahra ordusunda göze daha çok çarpan eksikliklerin giderilmesi ve yeni tahkimat için kullanılmıştır. Böylece bu kritik yıllarda Almanya hem ekonomik hem askeri açıdan sıçrayışlar içindeydi. Fransa otomobil üretiminde İngiltere ve Almanya'nın gerisinde kalmıştı. Uçak yapımında 4. sıraya düşmüştü. 10 yıldan az bir süre içinde ilk sıradan 4. sıraya çelik üretimi 1932-1937 arasında %30 gibi cılız bir artış göstermiş. Buna karşı Alman sanayiinde %300'lük bir artış sağlanmıştı. Bu 5 yıllık dönemde kömür üretimi de önemli oranda geriledi. Bu gelişmenin sebebi büyük ölçüde Saar kömür yataklarının 1935 başlarında geri verilmesi ve bunun bir sonucu olarak Almanya'daki üretimin artmasıydı. Ekonomi böyle hızla zayıflar, borç giderleri ve 1914-1918 savaş emeklilerine maaş ödemeleri toplam kamu harcamalarının yarısını oluştururken, Fransa'nın 3 askeri kuvvetini yeterli bir biçimde yeniden donatması 1937 ve 1938 yıllarında olduğu gibi, bütçesinin %30'undan fazlasını savunmaya harcadığı zamanlarda bile olacak iş değildi. Ne gariptir ki, değer bilmez Fransız donanması, belki de ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanan kuvvetti. 1939'a gelindiğinde dengeli ve modern bir filoya sahip duruma gelmişti. Bu ise Almanların karada indirecekleri bir darbeyi önlemede pek işe yaramayacaktı. Kuvvetler arasında en olumsuz yönde etkilenen Fransız hava kuvveti oldu. Sürekli olarak para kıtlığı çekiyor ve küçük çaplı dağınık havacılık sanayii 1933-1937 tarihleri arasında ayda yalnızca 50 ya da 70 uçak üreterek bu kuvveti ayakta tutuyordu. Bu sayılar Almanya toplamının yaklaşık onda biriydi. Söz gelimi 1937'de Almanya 5606 uçak yaparken Fransa ancak 370 uçak üretti. Ya da 743. Rakamlar kullanılan kaynağa bağlı olarak değişmektedir. Hükümet ancak 1938'de uçak sanayine para akıtmaya başlamış ve böylece çok ani genişlemeler sonucunda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan darboğazlar yaratmıştır. Tabii bir de yeni yüksek performanslı uçaklara geçişte meydana gelen tasarım ve uçuş zorlukları vardı.